أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Araf suresinin huzurundayız. O, onsuz yani kitapsız ulaşamayacağımız bilgiler sunuyor bize. Gönderen Allah'a hamdolsun. O olmasaydı, o göndermeseydi, o bizi bu konularla bilgilendirmeseydi nereden bilebilecektik? Bunları içimizden biri olarak seçip seçkin kıldı ve kendisiyle bize ulaştırdı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Âline ve ashabına salat ve selam olsun. 48. ayet, bir öncesinin devamı olarak yine kıyamet ortası, kıyamet öncesi, yeniden diriliş dönemi, cennetlikler ve cehennemlikler konusu, bir de ikisi arasındaki bir sur üzerinde olan, bir hicabın, bir arafın üzerinde olan insanlar vardı. Onların konuşmaları, işte bunları gündeme getiriyor. وَنَادَى أَصْحَابُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ Arafta insanlar var. Er kişiler, özel insanlar, peygamberler, yani nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler, onlar garanti cennetlikler. Orada şöyle çevreye bir bakıp kendilerini daha bir anlıyorlar, hesaba çekilmeleri görüyorlar. Cennete gitmek isteyenlerin çabalarını, istek ve arzularını, nasıl da heyecanlandıklarını, cehenneme gidiyor olanların kahru perişan olmalarını fark ediyorlar. Bu onlar için sanki daha özel bir lütuf ve ikram anlamına geliyor. İşte Araf ehli olanlar, Ashab-ül Araf dediğimiz, orada o garanti cennetlik oluş, huzur ve sükûna sahip, çevreyi görebilmek, değerlendirebilmek ortamında bulunanlar, kimi insanları bizzat simalarından tanıyıp onlara diyecekler ki, قَالُوا مَا آنَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ Hayrola, ne oldu? Hani siz toplanıyordunuz? Hani siz topluluklar oluşturuyordunuz? Cemaatlarınız, gruplarınız oluyordu? Hani topladıklarınız nerede? Neler, neler, neler biriktirmiştiniz? Şimdi onların bir faydası oldu mu size? Size bir yarar dokundu mu onların? Üstelik siz müstekbir davranıyordunuz. Büyüktünüz, öyle zannediyordunuz. Büyükleniyordunuz. Ve öyle ki hiçbir şeye ihtiyacınız yokmuşçasına bir havaya girmiştiniz. Hani, ne oldu, faydası oldu mu onların diye soracaklar. Sorulanlar için bir kahriye, ama soranlar için belki de hakikatin ilanı durumunda. Zaten anladıklarını bir de kendileri söylesin diye belki de. Hani eha ulailladine aksamtum la yenaluhumullahu bi rahmeh öyle söylüyordunuz değil mi? İşte şunlar Allah'ın rahmetine kesinlikle mutlaka ama özellikle ulaşamayacaklar. Allah bunlara rahmet ve merhamet etmeyecek. Yani bunlar cennete girmeyecek diye yemin billah ediyordunuz değil mi? Udhulul cenne onlara denilecek ki girin cennete. La havfun aleyküm ve la entum tahsenun. Üzülmeyeceksiniz artık. Korku yok size orada. Mahzun ve mükedder olmak yok. Hadi rahat ve huzur ortamı cennete buyurun denilecek. Tekrar dönüyoruz 48. ayete. Olayı gözümüzün önünde canlandırabilsek, nasıl etsem, nasıl ifade edebilsem diye ben çabalasam, siz de nasıl anlamaya çalışsam diye siz de uğraşsanız. Yani bu insanlar yeryüzündeki insanlardı. Bir şeyler topluyorlardı. Bir şeylerin peşinde koşuyorlardı. Bir şeylerin topluluğundan fayda umuyorlardı. Toplananlardan, topluluklardan, toplamından, toplanılanlardan onlar hep bir şeyler bekliyorlardı. Dilerseniz önce konuyu bize Yunus suresi anlatsın bir başka açıdan. Ayet 57 ve 58. Ya eyyühennas diye başlıyor 57. ayet. İnsanlar, ey insanlığını kabul edenler, ben insanım diyenler, size söylüyor Allah. Ey insanlar, قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ. İşte Allah size bir mev'iza, Rabbinizden size bir vaaz-ı nasihat gönderildi. Yani sizin hayatınızın düzenlenme programını rahmet, şefkat ve merhametle ifade eden işte belgeler, bilgiler geldi size Kur'an. Kur'an demek ki vaaz kitabıymış. Allahu Ekber. Biz Kur'an'dan başka şeylerle vaaz edildiğini öğrenmiştik oysa diyenler çıkabilir. Tamam, bir vakitler öyle bir yaygınlık, bir vakitler öyle bir alışkanlık olabilir. Ama iyi bilin ki Kur'an vaaz kitabıdır ya da Kur'an ile vaaz edilmelidir. Vaazın merkezi Kur'an olmalıdır. Sanki aklıma şöyle geliyor, vaaz konusunun iskeleti Kur'an'la oluşturulmalı. Ama o iskeletteki ana yapı, muhataba ayarlanması ve uyarlanması için, dil farkı için, seviye farkı için, örneklemeler için elbette farklı bir biçim, farklı bir şekil kazanmalı. O ayrı. Ama asıl hedef, temel öge Kur'an'la belirlenmelidir. Çünkü Kur'an vaaz kitabıdır. Ve şifaun lima fis sudur. Ve ondan dolayı da sanki, mesela Ramazanlarda özel vaaz programları için kafa yoran insanlar bir de böyle düşünseler, onlara bir teklifim var demiyorum. Sadece bir duyurum olsun, nasıl isterse öyle değerlendirsinler. Bir ilçenin müftüsü sormuştu. Ramazanda vaaz programı için acaba ne yapsak? Hangi konular nasıl belirlesek? Kimi çağırıp kime konuştursak? Din dersi öğretmenlerinden ilahiyat fakültelerine ya da İslam Enstitüsü mezunlarından İslami bilimler fakültelerine kadar hatta doktorasını yapmış yüksek lisans seviyede birileri varsa işte onlarla yardımlaşıp nasıl bir program üzerinde dursak diyordu. Ben de olabildiğince masum bir ifadeyle dedim ki bu problem değil ki. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meali yok mu? Var. Hatta Diyanet Vakfı'nın meali bile hangisini severseniz, birini temel kabul ediniz. Kimi bölümleri sadece mealden okumak şartıyla diyebilirsiniz. Çünkü anlatan insanın anlatımına, gündeme getiriş yöntemine, nelere ağırlık vereceğine, oradan tutup nerelere kadar sözü uzatacağına güvenemeyebilirsiniz. O konular net belirlensin, sadece mealden okunsun. Ama Kur'an baştan sona ümmeti Muhammed'e tanıtılsın. Ramazan ayında, Kur'an ayında Kur'an'la bütünleşmek kötü mü dedim ve dedim işte. Ve şifaun lima fi sudur. Çünkü Kur'an göğüslerde, sadırlarda olana bir şifa. Yani dertler mi var? Evet şifa. Çileler, ızdıraplar, sıkıntılar mı var? İşte onlara şifa. Düşünce dünyamızda mı? Ama kafamızdaydı düşünceler. Ama onlar göğsümüze sıkıntı vermiyor mu? İşte onlara şifa. Ya da göğsümüzde olabilecek beklentiler, hevesler veya istekler ya da yapılsın yapılmasın diye kendimizi ona indeştirdiğimiz enteresan düşünceler var ya, onlar bizim adımıza problem oluşturmuşsa işte onlara şifa. Bir de ve huden, dahası cennet programı, cennet rehberi, cennet yolunun tarifi, ayrıca ve rahmetül lil müminin, bir de müminlere rahmet ve merhamet kaynağı olarak Kur'an'ı gönderdi Allah. İşte bize gelmiş Kur'an. Öyleyse kul, de ki ey peygamberim, 58. ayet öyle başlıyor. De ki ey peygamberim, söyle onlara ey elçim, benim nebim ve rasulüm olarak sen benim adıma söyle onlara, bi fadlillahi ve bi rahmetihi, Allah'ın lütfu, rahmeti, fazlı, keremi, ikramı, izzeti, inamı olarak işte bu Kur'an ile bunlarla bu gönderdiklerimle sevinsinler. Fel bi zalike felyefrahu. İşte bunlarla sevinsinler. Huve hayrun mimma yecmaun. O onların bütün topladıklarından daha hayırlıdır. Kul bi fadlillah. Allah'ın fazlıyla, fazilet imkanı olarak gönderdiği Kur'an'ıyla lütuf olarak sunduğu Kur'an'ıyla ve bir rahmetihi, rahmet, şefkat ve merhamet unsuru olarak gönderdiği Kur'an'ıyla, fazlu keremiyle, ikramıyla, izzetiyle, inamıyla, yani febidâlike işte bu Kur'an'ıyla, fellefrahû sevinsin insanlar, sevininiz ey insanlar, huve hayrun mimma yecmeûn. Çünkü o, sizin bütün topladıklarınızdan daha hayırlıdır. Neler toplamıştınız? Onun listesini ben yapmıyorum ki. Sizin kafanızda vardır. Ne zaman aldığınız, ne zaman kenara koyduğunuz, ne zaman listelediğinizi siz daha iyi bilirsiniz. Hatta öyle ki fiyatıyla değil, aldığınız zaman ve zemindeki hatıralarınızla birlikte neleri topladığınızı siz iyi biliyorsunuz. Tüm topladıklarınızdan daha hayırlıymış. Dolapta yok, sadece öyle değil. Peki odada, mahzenlerde, bodrumlarda, yazlığın çatı katında, kışlığın bilmem hangi bölümünde ya da arabanın arka tarafında ya da efendim torpido gözünde ya da bir başka yerinde, yani insanlar madde olarak bir şeyleri bir yerlerde topluyorlar. Kasada ve kesede topladıkları değil, onu herkes biliyor zaten. Ama başka toplananlar var. Var mı? Bir de kafanızda topladıklarınız, göğsünüzde, gönlünüzde topladıklarınız var. Hatta bununla yıllar yılı hayatınızı darmadağın ettiğiniz bir gerçek olduğu halde onlardan vazgeçemediğiniz topladıklarınız değil mi? Ben bunların ne anlama geldiğini iki ayrı ve aykırı örnekle sunsam, birbirini destekleyen. Birisi evlerimizle ilgili, birisi de kafalarımızla ilgili olsa. Deseler ki, "Aa, haberin var mı? Yaşadığınız memlekete, hani şu sizin köye, kente, o şehrinize, hatta mahallenize peygamber geliyormuş." Ve soracağınız sorulara, pişmanlıklarınızın çözümlerine ya da dertlerinizin devalarına peygamberle beraber olma imkanınız olacakmış. Heyhat, ne gaflet, sanki gelmemiş gibi. Ama kitapların satır aralarında bekleyen peygambere ulaşmak zor zannediyoruz. Canlı gelsin istiyoruz. Hani Allah korusun ama tarihte birileri demişlerdi ya, olmaz öyle, biz gözümüzle görmesek inanmayız diyenler varmış ya hani tarihte. Sanki onlar gibi bizzat peygamberi göreceğiz, elimizle dokunacağız, şöyle eteğinden tutunacağız, dizine yatıp biraz uyuyacağız. Sonra işte ondan sonra belki soracağız, öyle mi? Hadi örnek öyle olsun. Peygamber geliyormuş dediler. Sevindiniz, coştunuz. Aman Allah'ım ne kadar güzel ediyoruz dediniz. Ama işte tam o arada siz mesela Yunus suresiyle beraberdiniz ve 58. ayet size dedi ki sizin tüm topladıklarınızdan daha hayırlı işte Kur'an, işte peygamberle beraberlik dedi. Allah'ın lütfu ve ihsanı, izzet ve ikramı, rahmet ve merhameti, şefkati işte o tüm topladıklarınızdan daha hayırlı deyince hanımınızla beraber oturup siz, kocanızla beraber oturup siz ya da dostlarınızla birlikte siz önce kara kara sonra başka başka sarı sarı mor mor düşündünüz. Yani düşündükçe yüzünüz kapkara kesildi, sonra sapsarı oldunuz, sonra morardınız, sonra kıpkırmızı oldunuz, eyvahlarınızı sıraladınız sanki bir tesbih boyunda, hatta daha fazla derken karşınızda peygamber olsa ne yapacağınıza karar vermek için yeniden düşündünüz ve tamam dediniz. Peygamber'e sorsak evimizde neler var neler yoksa, biz bunları neden topladık bilmiyoruz. Arz edelim pişmanlığımızı, ciddiyetimizi söyleyelim. Yemin billah gerekirse ederiz, o zaten Allah'ın izniyle bilecekse bilsin. Bizim kalbimizden geçen anlamına değil, bizim samimiyetimizi Allah ona bildirsin. İşte biz bunları bilerek toplamadık ama bundan sonra ne halde olması gerektiğini sana sormak için geldik ya Resulallah diyelim. Evimize kadar davet edelim, gelsin evimize kadar, dediklerini bırakalım, demediklerini atalım. Yok yok dese birisi, ya karımız ya kocamız dese, ya dostumuz ya arkadaşımız, o gelmeden bütün evi şöyle aşağıya indirelim, bahçeye, sokağa yerleştirelim, hani park vardı ya kenarda, oraya koyalım hepsini. Avizelerden floresan lambalara kadar, mutfaktaki tüm eşyadan bütün dolapların içine dışına değil, dolabın kendisine kadar, halı kilimden bütün döşemelere kadar, tavandan zemine, tüm imkanlara, verilenlere, konulanlara kadar, hatta saten boyaları filan da söksek mi demeyin, neyse yapmayın derse o zaman kaldıralım deseniz, bütün her şeyinizi bahçeye, dışarıya çıkarsanız ve peygamberi çağırsanız. Aa, çağırmaya gittiniz. Gelirken o sizin sokağa kadar, hani dükkanlar, tezgahlar, vitrinler, piyasa vardı ya, hepsine müdahale ediyor. Bu mu? Bana niye sormadınız? Ama bu sizi cennet kazandırmaz ki. Bu konuda siz falanlara, ama bu konuda siz filanlara, şurada da ötekilere, burada da berikilere benzemişsiniz. Siz Müslümana benzeyecektiniz, beni dinleyecektiniz, benim programıma uyacaktınız deyip geliyor. Talan edilmiş bir şehir düşünüyorsunuz. Aman benim ev ne hale gelir diyorsunuz ama imanınızla bir cesaret geldiniz. Peygamber'e durumu arz ettiniz ve evinize çağırdınız. Geldi. Ne dersiniz? Neler koyar ki geriye? Ama peygambere soramadınız değil mi? Bilemiyorsunuz, düşünemiyorsunuz. Aa galiba bunu da, olur mu herhalde bunu da, ama bunu da. Ama şimdi ya Resulallah, bu benim için gerçekten onsuz olmaz. Ama makamında sen düşünemedin galiba, ama biz senden sonra ne hale geldik bir bilsen. Onun için biz bunlara çok ihtiyaç hissediyoruz demenizin anlamı var mı bilmem. Ama ben buradan acele geçiyorum. Çünkü çözümsüzlüğe götürmektense dinleyicilerle kendimi, ben çözümün ne anlama geldiğini peygambere sormak gerektiğine inanıyorum. Yani bu örnek peygamberden alınmış bir örnek değil. Gelin isterseniz siz Buhari'ye, Müslim'e, yetmezse Tirmizi, Nesai'ye, olmazsa Rudani'ye veya Riyaz-ı Salihine müracaat edin. Yani biz bu konuda topladıklarımız konusunda ne yapalım ya Resulallah? Önce dışarıya çıkarıp sana mı soralım? Yoksa bugüne kadarkileri bırakıp bir başka şekil mi bulalım diye? Gidin ona sorun, kolayı var. Bir haftada 2000 hadis, bir haftada bir meal bitirirseniz, bir 40 günlük, bir 100 günlük program sonucunda peygamber size bir şeyler tarif edecektir, inanıyorum. Allah size bir şeyler diyecektir. Elbette güzelliklere siz komşu oldunuz. Hadi beraberliğiniz mübarek olsun. İkinci bir örnek var ama onun uzantısı gibi saymayın. Çünkü orada eviniz, ama hani ona hanımınız karışıyordu ya, bahaneniz var. Ama kocanız çok farklı bir adam. Onun için orada olanları değiştiremezsiniz ya, Allah ve peygamber istemese de o istediğinden, yani eşiniz öyle dediğinden dolayı diyorsunuz değil mi? Eşiniz, kocanız, eşiniz, karınız. Tamam, ben de oradan atladım. Peki ya kendi kafanız? Şöyle bir muşamba koyun. Yani zemin kirlenmesin diye. Kafanızı öyle özel bir testereyle hani açın, kesin, kilidini açın, Allah'ta mıdır, sizde midir, yapın o işi. Sonra dökün kafanızdaki bütün bilgilerinizi, şehir isimlerinden nehir isimlerine, bulmaca çözüm yönteminden plaka numaralarına, araba markalarından yemek modellerine kadar ne bildi ne öğrendiyseniz, efendim 56 olimpiyatlarında ilk golü kim attı, dan başlayın filan sporcunun ilk, İşte aşkına kadar neler öğrenecekseniz, bilmem hangi şarkının hangi besteden nereye intikalini, güftesinin kime ait olduğunu, aman Allah'ım benden neler biliyormuşum dedim ben, sen de diyeceksin elbette. Peygamber'e arz et o dökülenleri. Ya Resulallah, inan ki bilir bilmez toplamışım, ne yarar olduğunu bilmemişim. Ama işte öyle olmuş bütün bunlar, söyle de kalsın dediklerin kalsın, at dediklerini atayım, yak dediklerini yakayım. Ama ben seninle birlik Allah'ı razı etme yolunda olayım mı dediniz? Çünkü yarın, Araf suresi 48. ayet diyor ki, çünkü yarın Araf'ta garanti cennet, cennet garantisi elde etmiş olanlar, kimilerine diyeceklermiş ki onları yüzlerinden, simalarından tanıyorlar. Ma ana ankum cem'ukum ve ma kuntum testekbirun. Evet, topladınız. Habire topladınız, bir teviye topladınız, bıkmadan topladınız, yer bulamadınız topladınız, topladıklarınıza göre genişlettiğiniz ambarlarınızı, depolarınızı, ama toplamaya devam ettiniz. Peki bütün bu toplananların, topladıklarınızın, toplantılarınızın, topluluklarınızın ne faydasını gördünüz? Cam hüküm 3 anlama geliyormuş. 1- Topladıklarınız, yani koleksiyonlarınız. 2- Topluluklarınız, yani gruplarınız. 3- Toplantılarınız, yani bir araya gelmeleriniz. İş toplantınız vardı, aş ve eş toplantılarınız oluyordu. Bugün toplantıya gideceğiniz için Araf'a verdiğiniz sözü tutamadınız. Yarın da toplantınız olmasaydı Buhari ile buluşurdunuz. Topluluklarınız, toplantılarınız vardı. Hep toplanmadan yanaydınız. Birileriyle bir şeyler için toplanıyordunuz. Fabrikatörler olarak toplanıyor, işçiler olarak toplanıyordunuz. Yok, akrabalar toplanıyor. Yılda bir kere olsun toplanmadan yanaydınız. Ananızı anneler gününde, babanızı babalar gününde toplamaya ve onlarla birlikte toplanmaya niyet ediyordunuz. Ne faydasını gördünüz? Aman sen de hep o tür örnekleri söylüyorsun. Biz Kadir gecesinde camide toplandık sabaha kadar. Evet, öyle topluluklarınız da vardı. Ama iyi ki o perşembe akşamına gelmişti. Çünkü siz cumartesi akşamı stadda toplanmıştınız. Hatta öyle ki orada toplanmış, ertesi günkü maça kadar orada beklemiştiniz, değil mi? Yani sen değilse ben, o da benim bir parçam elbette. Elim değilse ayağım böyle toplanmıştı onlarda. Yemeğin başında toplanmıştınız. Ama evet, biz Kur'an'ın başında da toplanıyorduk. Haftada bir öyle güzel toplantımız var ki, yıllardır süren bir toplantı, devam ediyorduk diyebilirsiniz. Evet ama ne yaptınız? 80'den beri, 90'dan beri, 60'dan beri, 100'den beri toplanıyorsunuz. Ne zamandan beri? Yani siz bir başlangıç kurmuştunuz. Kaç yıldır toplanıyorsunuz? Gençlikten beri, çocukluktan beri mi toplanıyorsunuz? Ne faydasını gördünüz denilecekmiş, düşünün. Hatta şöyle bir zarar da söz konusu olursa karışmam. Benden söylemesi, siz de bana söyleyin. Denilecek ki, peki bu toplantılarınız nedeniyle ya birilerinin Müslüman olmasına engel olduysanız, aman arkadaş, ben toplanıp ne yapacağım işte falan, toplantıda ne oldu, onun kızı benim kızım, onun evi benim evim, onun kafası benim kafam, onun zevki benim zevkim, ne fark eder demediniz mi? Dedirtmediniz mi insanlara? Yani Rabbena la tec'alna fitneten lil kavmi zalimin diye dua konusu olacaktınız. Öyle olmadı mı? O duayı edecektiniz tüm toplantılarınız. Av malzemesinin başında toplandınız. Avcılar kulübünde toplandınız. Kahvehanelerde ya da kıraathanelerde toplandınız. Eskiden öyleymiş kıraathane. Duvarın birinde kocaman yazarmış. Ah minel aşk diye. Kimileri ona bakar bakar ah çeker. Ama öbür duvarda da bir o kadar nefis ve güzel bir yazıyla ah minel mevt yazarmış. Ölümden çekermiş insanlar. Kimileri de ona bakıp ah çekermiş. Orada toplandınız. Sayılar eksik olursa aradınız, onların gelmesini istediniz, gazetenin başında toplandınız, ekranın karşısında toplandınız, yeter mi? Ama bir de topluluklarınız var. İnanın onlara dokunamayacağımdan dolayı ben ancak toplantılar üzerinde durabildim. Hani topluluklarınız vardı, onu siz biliyorsunuz. Ben onlardan öte bir üçüncüyü, topladıklarınız konusunda da dikkatinizi çekmek istiyorum. Mesela şahsen benim, bu anlamda aklıma ilk gelen, hani ilgili olduğum için belki, arkadaşlara bazen soruyorum, hangi koleksiyonlardan hoşlanırsınız? Mesela şişe kapağı koleksiyonunuz var mı? Gülüyor adam, ne demek o, ne faydası var? Peki diyorum, hangi koleksiyonun ne faydası var? Adam sigara içiyor belki ama sigara koleksiyonu, 115 tane oldu diyor, içmiyor ama onları, ne fark eder? Sadece şişe kapağı gibi zevk alıyor işte ondan, değil mi? Peki ya kitaplarda öyle mi bazen? Cazip fiyatı mı? Al koy bir kenara. Cazip kapağı mı? Onu da al koy bir kenara. Cazip adı mı? Onu da al koy bir kenara. Ama cazip yazarı mı? Öyle değil. Hatta yayın evi, onu da al koy bir kenara. Yani topladın değil mi onları da? Şahsen ama Allah affetsin, benim de niceler olmuş zaman zaman da, bazen satma imkanı veren Allah'a hamdolsun. Pança tantra masalları, onu da koymuşum. E belki bir lazım olur diye, ne olur ne olmaz değil mi? Hani adam öyle diyormuş. Belki bir lazım olur. 65 yaş zorunlu emekli olmuş, bilgisayar kursuna gidiyor. Namaz yok, cami yok, mescit yok, medrese yok, öyle anlamış adam. Ama diyormuş ki belli olmaz, belki bir lazım olur. Evet belki bir lazım olur diye aldığımız, kenara koyduklarımız, işte onları anlatmaya çalışıyorum. Kafamıza yerleştirdiğimiz, dolabımıza, kenarımıza, köşemize koyduğumuz şeyler. Ve onlar bizi müstekbir yapmadı mı? O topladıklarımız, o toplantılarımız, o topluluklarımızdan dolayı biz birilerine müstağni davranmadık mı? Kendimizi farklı hissetmedik mi? İşte istikbar denilen, müstekbir olmak denilen, büyüklük taslamak denilen şeyin içine girmedik mi? İşte ne faydası olacakmış diye sorulacakmış. Eha ula illezine aksamtum. Bir de üstelik bu istikbardan, bu müstekbir havadan dolayı, bu kendimizi büyük bilmekten dolayı ya şöyle demişsek kimilerine, bunlar mı? Allah'ın rahmetine bunlar kavuşacak öyle mi? Ama onlarda koleksiyon yok ki, onlar bizim grupta değil ki, onlar bizim cemaata, onlar bizim kliye üye olmamış ki, onlar bizim takımın formasını giymediler ki. Evet ama yani onlar bizim toplantıya katılmadılar ama ya da onlar bizim topluluğumuzun üyesi değiller demediler mi? Udhulul cenne diye dursunlar. Onlara denilecek ki girin cennete. La havfun aleykum ve la entum tahsenun. Size üzülmek yok artık, mahzun ve mükedderde olmayacaksınız, bitti o iş, rahat edin, tamam bundan sonra sıkıntı yok denilecek. Bundan sonra sıkıntı yok. Önemli bir konu. Ve ebedi hayat. O kadar ki baştan sona, sondan başa, nereden başlarsanız ondan sonra sonu yok zaten. Ebedi bir hayat ve sıkıntısız. İşte öyle bir gün. Artık cennet, cennette var bu iş dünyada. Şairin biri öyle diyor. Asude olam dersen gelme cihana. Kafam sakin olsun, derdim sıkıntım olmasın diyorsan dünyaya gelme, ancak o zaman bu işi becerebilirsin. O zaman buna nail olabilir, kavuşabilirsin. Değilse sen yani hem dünyaya gelecek, hem dünyada imtihana tabi olacaksın, hem de sıkıntısız yaşayacaksın. Olmaz öyle şey. Yani cennet istiyor insanlar bazen. Ah bir cennet bulsalar, ya da cenneti dünyaya taşısalar, ya da dünyalarını cennet eyleseler, ondan sonra da işte o rahat ve huzur içinde gönüllerine göre istedikleri gibi yaşasalar. Bu mümkün değil ki. Ya da mümkünse bir yolu varsa Kur'an'da anlatılacaktı. Bakıyoruz Kur'an'da anlatılanlar hiç de öyle değil. Hatta en sıkıntılı insanlar için, yeryüzünde olabilecek en sıkıntılı insanlar için çok rahat örnek vereceğiniz bir konu aklıma geldi. Yeryüzünde Allah'ın en sevdiği insanlara acaba sıkıntısız bir hayat lütfetti mi diye aklımıza geliyor ya, işte oradan hareketle söylüyorum. Bakın iki en sevgili kul, en sevgili, onlar gibisi mutlaka en sevgili sadece, değilse boy ölçemeyecekleri derecede bir fark atan insanlar, peygamberler, Allah'ın sevgili kulları, biri Nuh aleyhisselam, biri Süleyman aleyhisselam, düşünün. Yani birisi doğunca saltanatın çocuğu olarak sarayda doğacak, cinler, şeytanlar emrinde, rüzgar boyun eğmiş, kuşların, kurtların dilinden anlayacak, her istediği yerine gelecek, diğeri de 950 yıl sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı üstüne sıkıntı çekecek. Ama ikisi de dünyada işte öyle yaşayacak. Zaten bir gün ya da bir gün kadar bile olmayan bu dünya hayatın sıkıntısı ola ki bu anlamda. وَنَادَ أَصَابُ النَّارِ أَصَابَ الْجَنَّةِ. Bu Araf'ın onlara seslenmesi ve cennetliklere buyurun denilmesinin arkasından cennetlikler ve cehennemlikler de birbirleriyle söyleşilerine devam ediyorlar. Uzaktan sesleniyorlar ama duyuyorlar. Cevapları birbirine, kendi hayatlarını anlatıyor. Doğru söylüyorlar ama çaresiz söylüyorlar. Ya da başka imkan kalmıyor, yalvarıyorlar. Bakın, venada ashabun nar, cehennemlikler, ateşin sohbetçileri, ateşte sohbet etmek durumunda ve zorunda bırakılanlar. İşte onlar diyorlar ki ashabel cennet, cennetliklere, cennete gidenlere, cennetlik olanlara diyorlar ki en efidu aleyna minel ma, bize sudan biraz, şöyle az sunu verseniz, az biraz su verseniz, yandık, kavrulduk, mahvolduk, biraz suya ihtiyacımız var, ne olur. Ev mimma razakakumullah, ya da onun önceliği yoksa size göre, ya da şu anda imkanınız ona el vermiyorsa, Allah size ne rızık sunmuşsa onlardan bize biraz lütfen, lütfen ama olmaz mı diyorlar. Yani cennetlikler cennete doğru, Allah'ın nimetleriyle iç içe, su ile, rızıklarla beraber oldukları bir dönemde, cehennemlikler perişan, onlardan haberdar oluyorlar demek, biliyorlar onların rızıklarla donatıldığını, Allah'ın lütuf ve ihsanıyla ne halde olduklarını biliyorlar, kendilerinin o korkunç manzarada ne hale geldiklerini değerlendirip, çaresiz, dünyada adam yerine koymadıkları bu insanlara yalvarmaya başlıyorlar. Bir önceki ayet öyle dememiş miydi? Yani yemin billah ederek diyorlardı ki, Allah'ın rahmetine bunlar kesinlikle ulaşamazlar. Öyle mi? Siz ha, bu gurur kibir ha, siz kendinizi bir şey zannetmiştiniz, onları sıfırlamıştınız ha, bakın bakalım, dinleyin, bakalım hangisi doğru söyleyin, bakın ki onlara neler neler sunulmuş, isterseniz Vazgeçin, istemeyin, hadi büyüklüğünüze devam edin dercesine. Ama onlar küçülmeyi bile unutmuşlardı. Çaresizdiler ve yalvarıp yakarıyorlardı. Aman ne olur, en efidu aleyna minel ma. Bize biraz su lütfen, ne olur su gönderin, su verin, serpin üzerimize hiç değilse, az biraz sulayın bizi, ya da Allah'ın severdiği rızıklardan bize, imkan dahilinde ne olur, az biraz bir parça ne olur diye yalvarıyorlar. Galu, ama onlar diyorlar ki, ya onlar yerine görevli melekler diyorlar ki, innallâhe harramahuma alel kafirin, olmaz öyle şey beyler. Mümkün değil, beklemeyin. Çünkü Allah bunu kafirlere haram kılmıştır. Hem suyu hem de diğer rızıkları. Allah yasaklamıştır, yasak, anlayın. Allah'ın yasağı var bu konuda. Bizim yetkimiz yok. Zaten olsa da vermezler de. Çünkü dünyada verilecekti. Dünyada verilmesi gerekiyordu. Artık cehennemlik olanlara merhamet edilmez ki. Allah öyle dedi. Hem o insanlar Allah'ın rahmeti yok diyecekler, Allah'ın lütfu yok diyecekler, hem o insanlar Allah'ın etkinlik ve egemenliğine sınır getirecekler, cennet yok, cehennem yok diyecekler, olsa bile biz garanti cennette olmalıyız. Dünyada bütün bu nimetlere biz layık görülmüşsek, ahirette zaten o bize mi olmalı, bize olmalı diyecekler. Sonra da bu yanılgılarının cezasını çekmeyecekler olur mu? Olmaz öyle şey. Ve Allah o iki nimeti, yani bütün rızıkları ve özellikle su nimetini onlara, yani kafirlere haram kılacak. Bu 50. ayet. 51. ayet olmasa, bundan sonra Araf suresi bitse, unutsak, yok saysak, çizilse, yansa, yıkılsa, yırtılsa, aman Allah'ım, sorarsın insana, kafir misin? Evet mi? Tamam, ahirette sana su yok, rızık yok dersiniz. Ama değilim, hayır ben kafir değilim, ben Müslümanım dedi mi, tamam işte o kadar. Yani kafirin tarifini kim yapsın? Adam kendi yapsın. Kabul ediyorsa cehenneme, kabul etmiyorsa artık ona hem su var hem rızık var mı diyeceksiniz. Ama 51. ayet kafirin tarifini yapıyor. Kafir tanımı getiriyor ortaya. Ben onu yok sayamam ki. Bu acaba bende var mı diye titiz davranmalı, hatta titreyip kulak kesilmeliyim. Çünkü ne olur ne olmaz. Burada bu kafir sözü şöyle olsaydı, Allah'ı yok sayan, Allah'a söven, Kur'an'ı yırtan veya efendim peygambere dil uzatan ya da İslam dinini yok etmeye çalışan, öyle olsaydı ben kafir değilim demeye nice cehennemliklerin hakkı vardı belki bu hesaba göre. Ama bakın 51. ayet bir kafir tanımı yapıyor. اَلَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا 1. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا 2. İşte bu iki özelliği taşıyanlar, onlar kafirlermiş. Yani insanlar, ben kafirim ya da değilim demeye yetkili değiller bu ayete göre. Ya kimmiş kafir? Allah'ın tanımına uygun olanlar. Yani insanlar, evet ben peygambere sövmedim. Evet ben Kur'an'ı ortadan kaldırmaya çalışmadım. Evet ben dinle, diyanetle ilgisiz yaşadım ama o sizin dediğiniz gavurlukları eylemedim diyebilirler. Ya da hatta ben bazen namaz kıldım. Arada bir oruca saygı duydum, yanımda çalıştırdığım işçilere iftar bile verdim. Ya da ben de bazen özel bir günümdeydi ki oruca ben de niyet ettim ama öğleye kadar sabırlıydım da öğlen acil iş çıktı, çaresiz kaldım diyebilirler. Ya da ben Kur'an'a hürmet ettim, evin en yüksek yerine astım, indim bir daha elimi almadım diyebilirler. Ama öyle değil. Kafir tarifini Kur'an şöyle yapıyor. اَلَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا Onlar dinlerini eğlence ve oyun eylerlerse, edinirlerse, işte onlardır kafir. Ya da oyun ve eğlenceyi din edinirlerse, işte onlardır kafir. Bir de şu dünya hayat onları aldatmışsa, kafir onlardır. Eyvah! Neredeyse birazdan benim halimin merkezine doğru geliyor tarifler. Yani benim de var mı öyle bir dünya hayatıyla aldanmam? Sen kendine sor, ben kendime sormak zorundayım. Ya da acaba dini oyun ve eğlence etmek nola ki? Veya oyun ve eğlenceyi din edinmek ne ki acaba? Ben şöyle kimi örneklemelere dalmadan özün özü söyleyelim. Yani kimi insanlar vardır, dindarlığını sanki oyun oynar gibi yaşar. Bilir misiniz? Herhalde bilirsiniz. İşin ciddiyetine vakıf değildir adam. Ne anlama geldiğini bilmez sanki. Dindardır ama şakacıktan gibi sanki dilini aldığı şeyler, söylediği tavır, efendim ortaya koyduğu hareket hepsi bir çeşittir. Sanki oyun oynuyor gibi. Hiç de ciddi değil gibi zannedersiniz. İşte dinine samimiyeti ciddiyetten uzak ise alın size oyun ve eğlenceyi din edinenler. Yok, dinini oyun ve eğlence edinenler. Karıştırdın mı? Bir örnek, bir yaklaşım, bir bakış tarzı daha söyleyelim. Yani bakıyorsunuz ama adama oyun konusunda, eğlence konusunda, dünya ve dünyalıklar konusunda o kadar ciddi ki sanki din gibi sarılıyor. Mümkün değil, fedakarlık etmiyor. Mesela saati belli. O gün, o an, her zaman ama o anda çayı gelmeli adamın. Fedakarlık etmiyor. Ama namazın saati belli değil. Öğlen kılamazsa ikindiden sonrası var. Ama yatsıdan sonraya ne demeli efendim? O gün çok yorgunsa hafta sonunda olabilir mi? Yani çaydaki ciddiyeti namazda mı olsun? Ama çay ayrı, namaz ayrı elbette. Başka örnekler bulabilirsiniz. Elbisesinin renk, desen ve modeli, evet ama namazının şekil, biçim ve modeli konusunda tartışılmaz mı konu? İşte öyle. Ben bu kadar demeye çalıştım. Yani takımının deplasmanına gidiş konusundaki samimiyetiyle siz yoksa camiye gidişteki samimiyetini mi ölçeceksiniz? Nereden buldunuz derecesini bunun? Ölçü aleti yok ki, onu ölçemezsiniz, boşuna söylemeyin. Ama yani insanlar oyun ve eğlenceye din gibi mi sarılıyorlar bazen? Onda kaybetmeleri sanki dini kaybetmeleri gibi mi? Hani zevkleri vardır, hani hayatları, hani fahşaları, hani münkerleri vardır insanların. Onlar da ciddiyetleri ya da onlar da samimiyetleri farklıdır ya. Peki namaz, abdest kuru kalsa da mı? Oruç bazen işi bozsa da mı? Zekatta bazen düzensizlik olsa da mı? İşte böyle oyun ve eğlencenin din oluşu, dinin oyun ve eğlence oluşu. Bu adamı kafir edermiş, haberimiz olsun. Dahası ve garratumul hayatü dünya ve dünya hayatına aldanmak. Geçici olduğunu unutmak mı? Tersine ebedi zannetmek mi? Belki. Burada mutluluk aramak mı? Ya da mutluluğu burada bulmazsa bulamayacağını zannetmek mi? Belki. Yani niceleri var bilirsiniz. Dünya onların ana hedefidir. Onu gönlüne göre eylemezse kahrolur, mahvolur, perişan olur, yataklara düşer, hastanelere gider. Ama nedir asıl problem? Nihayet bir dünya hayata bakıştaki yanılgı değil mi? Onu hedef kılmak, onunla bütünleşmeye çalışmak, her şey ona göre olsun demek, her sıkıntısını onunla paylaşmak veya ona dert yanmak değil mi? İşte dünya hayat ve insanlar. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا. Onlar işte bugün, bugünü unuttukları gibi unutulacaklar. İşte o gün biz onları unutacağız diyor Allah. Tıpkı onların bu karşılaşma gününü unuttukları gibi. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Bir de onlar ayetlerimizi net inkar ediyordular. Sanki yok sayıyordular. Ayetlerimizle bütünleşmiyor ya da ayetlerimizin onlarla ilgisini reddediyordular. İşte ondan dolayı onlar yarın unutulacaklar. Yani Allah onlara, siz nasıl bugünü unutmuşsanız sizi de ben unuttum diyecek. Konunun bir başka açıdan değerlendirilmesi için bir zahmet Taha suresine yürüyün. 20. sure 124. ayet. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Kim ki benim zikrimden, kitabımdan, Kur'an'ımdan, beni gündemde tutmaktan kim ki yüz çevirir, iraz eder, ilgisini keserse, fe inne lehu ma'işeten zanke, o korkunç bir dargınlığın, daralgınlığın, sıkıntının ya da perişanlığın insanı olacaktır. Öyle bir hayat sunulacak ki ona dapdaracık olacak, her çeşidiyle sıkılacak, sıkıntının içinde olacaktır. Ve nahşuruhu yevmel kıyameti ama dünyada bu sıkıntı üstüne sıkıntıdan öte, kıyamet gününde de kör olarak haşrolunacaktır. Yani o toplanmaya kör olarak çağrılacak. Hemen diyecek ki, قال Rabbi lime haşarteni ama vakat küntü basira, ben oysa görüyordum ya Rab, neden beni böyle kör olarak haşrettin? Niye şimdi gözüm görmüyor? Oysa ben bir vakitler gören birisiydim. Allah da diyecek ki, قال كَذَٰلِكَ اَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَس۪يتَهَا. Evet, ama biliyorsun sana bizim ayetlerimiz geldi de sen onları unuttun. وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا. Evet, elbette sen de bugün artık unutulanlardan olacaktın. Sen de bugün unutuldun diyecek. Korkunç, gerçekten düşündürücü. Yani ayetleri unutanlar yarın unutacakmış. O gerçekleri görmeyenler yarın kör olarak haşrolunacaklarmış. Allah'a sığınırız. Ama Araf suresi 51. ayetin şöyle bir özetini daha alalım. اَلَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا. Dinlerini oyun ve eğlence gibi yaşayanlar, ciddiyetten uzak. Ama oyun ve eğlenceyi din ciddiyetiyle sarılıp yaşayanlar var ya, bir de dünya hayat onları aldatmış, oyalamışsa, işte kafirler onlardır ki, o kafirlere Allah ne cennetliklere sunulan rızıkları ve ne de suyu vermeyecek, yasaklayacak, haram kılacaktır yarın, haram kılmıştır şimdiden biliyoruz. Ve onlara denilecek ki, sizin bugününüzü unuttuğunuz gibi artık biz de sizi unutuyoruz. Ve siz ayetleri inkar ediyordunuz, siz bilirsiniz, artık siz cehenneme, cennet nimetleri ise haram denilecek. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ. Değil mi? Çünkü onlara bir kitap gönderilmişti. Onlar bir yasa, bir yazgıdan haberdar edilmişti. Allah'ın isteklerinden haberdar edilmişti onlar. Yani Allah'ın rıza ve gazap yolları onlara iletilmiş, öğretilmişti. Gelmişti bu işin kitabı. Üstelik fassalnahu ala ilmin, belli bir ilim olarak, yani Allah'ın bilgisiyle gönderilmişti. Onlar biliniyordu, gönderilecek şeyler biliniyordu, orada söylenilenler biliniyordu, onların yapacakları ve karşılığında alacakları biliniyordu. Ayrıca huden vardı o kitapta, cennet yolunun tarifi, cehennemden kaçış ve kurtuluş yolları vardı. Ve rahmeten li kavmi yu'minun, eğer inanırlarsa insanların rahmet ve merhamete ulaşma yolları vardı. Cennet ve cehennemle beraber ve ayrı olma yolları vardı. İşte bütün bunları biz onlara iletmiştik. Ama onlar dinlemediler, unuttular, ilgilerini kestiler, inkar ettiler, elbette azabı hak ettiler. هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا تَعْوِيلَهُ. Ve tutmuşlar, onun ayrı bir yorumunu, açılımını, verdiği haberlerin çıkmasını bekliyorlar, öyle mi? Yani ondan sonra mı Müslüman olacaklar? يَوْمَ يَأْتِي تَعْوِيلُهُ. Onun gerçek yorumu, onun asıl anlattığı, onun asıl ne anlama geldiği, yani sonucu ortaya çıkınca, يَقُولُ الَّذ۪ينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ. Onu daha önce unutanlar diyecekler ki, قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ. Evet, Rabbimizin elçileri bize hakkı getirmişler meğer. Rabbimizin elçileri hakikatin yaşanması için gelmişler meğer. Ya da hak ve hakikat, Allah'ın tek Rab ve ilah oluşu gerçeği ve de bizim ona kul köle olmamız gerçeğini elçiler getirmişti meğer. Ama fehellena min şüfe'a efe yeşfe'u lena. Yok mu bize şefaatçiler? Yok mu bize yardım edecek olanlar? Yok mu bize bir torpil imkanı, bir çıkış yolu yok mu bize? Onlar bize şefaat etseler de, ya da ev nuraddu fe na'mele gayrallezi künna na'mel, ya da dünyaya yeniden geri çevrilsek, ölümümüzden öncesine döndürülsek, yeniden hayata döndürülsek de, şu yapıp ettiklerimizi, şu bizi cehenneme sürükleyen amellerimizi yapmayıp bıraksak, yeniden iyi bir Müslüman olmanın gereklerini ortaya koysak diyecekler. Desinler. Demeye devam etsinler. قَدْ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ Böylece kendilerine yazık ettikleri ortaya çıkacak. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Tüm iftiraları onları saptırdığı belli olacak. Yoldan çıkacaklar. Yollarını kaybedecekler. Kaybettikleri yolları yani cennet yolunu kaybedecekler. İçine girdikleri yollar onları cehenneme sürükleyecek. Oraya giderken de işi anlamaları hiçbir şey değiştirmeyecek. Cehennemle karşı karşıya olan insanların, cehennemin huzurunda olan insanların, cehennem onlara göründüğü anda, bildikleri anda, bunu fark ettikleri anda, aman ya Rabbi ne olur, aman lütfen ya Rabbi bizi dünyaya geri çevir de, istediğin gibi yaşayalım, dediğin gibi olalım, rızanı kazanalım ve biz cennetlik olalım diye yalvarıp yakardıklarını görüyoruz. Mesela Bakara suresinde, ya ki En'am suresinde, işte burada Araf suresinde, devam edin Kur'an'ın pek çok yerinde, mesela şu Ara suresinde, buna benzer ifadeler göreceksiniz. Ben En'am suresinden bir alıntıyla devam ediyorum. وَلَوْ تَرَا اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ 27. ayet. Onları ansızın ateşin karşısında, huzurunda bir görsen, ansızın, hiç beklemedikleri halde, tabi beklemiyorlardı, ateş mi, gülüp geçiyorlardı, cehennem mi, iltifat bile etmiyorlardı, ya da cenneti kaybedeceklerine hiç ihtimal vermiyorlardı, hadi ölmezler ya, ölseler bile, Kehf suresinde öyle diyordu ya, yani diyelim ki öldük, yeniden dirildik, ben yine aynı nimetlere nail olacağım diyordu. Buna göre, o beklemedikleri, o ihtimal bile vermedikleri, yani olmaz dedikleri cehennemin karşısında kendilerini görüverince, ateşle karşı karşıya oluverince, فَقَالُوا diyecekler ki, يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا Ah, nolaydı, nolaydı da geri çevrilseydik, Rabbimizin ayetlerini yalan saymasaydık, Rableri oldu değil mi artık? Rabbimizin ayetleri, onu önce deselerdi, وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ve müminlerden olsaydık diyecekler. Ama Allahu Teala En'am suresi bu ayetten sonra 28. ayette diyor ki, yani iş mi onların dediği, bu onlar için önceden de belliydi, daha önce bilmiyorlar mıydı sanki, onları yine geri çevirsem, dünyaya döndürsem, onlar tekrar eski hayata dönecekler, çünkü yalan söylüyorlar dedi Allah. Yani babası ölünce dönmüyor insanlar değil mi? İsterlerse dönüyorlar. Ya da yakınlarını kaybedince insanlar hakka ve hakikate dönmüyorlar. 3 gün, 5 gün istisna, ama ondan sonra yine eski hayatlarına dönüyorlar. Ama kim dönmüyor yine o yanlışına? İsteyenler. Öyleyse Allah bu ayetleri şimdi bize haber veriyor, anlatıyorsa aslında bizden şunu istiyor mu dersiniz? Gelin şimdiden, sanki öldünüz, sanki yeniden dirildiniz de bu talepte bulundunuz Allah'tan, dünyaya yeni geldiniz diye düşünün. Her gün akşam ölümünüz üzerine yeniden doğuşunuzu, bu işin olması için niyetinizin başlangıcı kabul edin. Ömer Efendimizle ilgili anlatılır. Allah kendisinden razı olsun Hazreti Ömer. Vefatı öncesi döneminde Medine'nin şöyle dışında bir mezar kazdırmış kendisine. Gidip yatıyormuş ona bazen bazen. Üzerinde zaten kefen var gibi değil mi? Kıyafetini düşünürseniz öyle gibi zannediyoruz o dönemin kıyafetini. Giriyor mezara, düşünüyor sanki öldü. Diyelim ki Ömer öldün diyormuş. Hesap zor gibi geliyor. Kendisini biliyor, daha iyi olmak gerektiğine inanıyor. O peygamberi bizzat yaşamış, onunla birlikte yaşamış peygamberle. Onu fark ediyor, daha iyi olmak zorunda olduğunu hesaplıyor ve Ya Rab diye yalvardığını düşünüyor. Aman beni dünyaya bir daha döndürsen, bir daha gitsem dünyaya, bir daha iyi bir Müslüman olmaya imkan versen ya Rabbi. Ve çıkıyor mezardan. Diyormuş ki Ömer, farz et öldün. Diyelim hesaba çekildin. Gidişat kötüydü, yalvardın yakardın. Hadi diyelim Allah geri çevirdi seni. Buyur bakalım ne yapacaksan yap diyormuş. Nasıl? Yapabilecek misiniz? Şöyle kışın şiddetli bir gününde mi? Yapamazsınız, soğuk diye bahane. Peki yazın sıcak bir gününde? Olmaz efendim, yani üzerime kefen gibi bir şey giysen filan. Yapmayın, zaten o Ömer Efendimizin yaptığı. Siz Bilmiyor musunuz Hazreti Ömer herkese her yönüyle tam örnek mi? Elbette peygamberimizdir herkese her yönüyle her zaman ve her mekanda tam örnek olan. Bakın peygamberimiz tam bizim yapacağımız gibisini yapıyormuş. Akşam yatağına girince diyormuş ki ya Rab şu ana kadar senin dediklerini yapmaya çalıştım gücüm yettiğince ama eğer şu uykumdan yani ölümümden sonra bana yine hayat verirsen ben yine dirilecek yeniden hayata dönecek olursam söz veriyorum aynı ahd üzere yaşamaya çalışacağım sen bana yardım et. Bunu yapabiliriz işte ama ciddi söz verelim. Yaptığımız yanlışlar ve doğrular konusunda ciddi olalım. Ben zannederim bu konuda en büyük eksiğimiz ciddiyetsizlik değil ama galiba bilgisizlik. Yani yaptığımız işlerin hangisi vahye uygun, hangisi daha doğrusu ya da hangisi daha yanlış onu bilmiyoruz. Çünkü acaba bir günlük hayatınızı şöyle çetele tutsanız, listeleseniz, onların her birini birinci madde Fatiha, Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, Enam, Araf'a uygun mu diye kontrol etseniz yani delillendirseniz sözüm ona kendinizce ikinci madde, üçüncü madde, 15. madde şu ara Neml, Kasas, Ankebut, Rum, Lokman secdeye uygun mu diye hepsini bütün Kur'an'la yeniden kontrol etseniz işte belki o zaman yapıp ettiklerimizin doğru ve yanlışlarını bileceksiniz. Ya ki siz önceden zaten biliyor idiyse onu hemen gözünüzün önüne getireceğiniz malum. Elbette öyle olacaktır. Yani yeniden dünyaya dönüş adına, sanki yeniden doğma adına bir dönemimiz olmalı. Ben şimdi yeniden doğdum. Öncekilerin hesabını ödemek ama bundan sonrası için yeniden hesap yapmak durumundayım diyesiniz. İşte o zaman bu ayeti daha pratize etmiş, daha güzel yaşamış olacağız. İnne رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامِ Zaten Allah bunları söylüyorsa güçlü olan, etkin olan, kadir olan, aziz olan ve alim olan odur da ondan. Bakın isterseniz işte Allah, sizin Rabbiniz olan Allah, bütün gökler yüzü ve yeryüzünü 6 günde yaratmıştır. سُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ Sonra arşı kuşatmıştır, kaplamıştır. Yuşil leyle nehar, işte gündüz de geceyi kaplar. Yatlubuhu hasisan, onun peşi sıra bir o, bir o devam eder. Birbiri peşi sıra. Ve şemse vel kamara vel nucume musakharatin bi emri. Dahası güneş mi, ay mı, yıldızlar mı? Hepsi işte onun emriyle sizin dininizi yaşamanız ortamına ait kılınmıştır. Ela... Dikkat edin, açın gözünüzü. Lehul halgu vel amr. Yaratma da ona ait, emir de onundur. Tebarakallahu Rabbul Alemin. İşte alemlerin Rabbi olan Allah. Ne kadar mübarek, ne kadar yücedir. Kur'an-ı Kerim'de bu ayetle öğrendiğimiz, nice ayetlerle karşımıza çıkan bir özel konu var. Arşın üzerinde oluşu Allah'ın, bir de gökler ve yeryüzünün 6 günde yaratılması. İnsanlar, Allah hayrını versin Müslümanların, Müslümanlar, sanki problem üretmeye meraklılar gibi, acaba bu 6 gün ne ki diye başlamışlar, arşın üstünde oluşa kadar işi sürdürmüşler, yorulmuşlar, suçlamışlar birbirlerini, çare aramışlar, becerememişler, bitkin düşmüşler, düştükleri yerden yine konuya devam etmişler, can bulmuşlar, taze kan bulmuşlar, deliller aramışlar, yeniden ayağa kalkmaya çalışmışlar ve günlerce, aylarca, yıllarca devam etmiş bu tartışmalar. Allah hayırlarını versin. Bir Ramazan'da benzer bir olay yaşadık. İftara bir grup, yani İslami ilimlerin eğitimiyle meşgul, yüksek dinci bir grup diyebileceğim, davet edilmişler. Arkadaşlarından biri. Onları yemekte buluşturmuş. Yemekte, yani çeşit çeşit yemeklerle iftar ettikten, kıt kanaat nefislerini öldürdükten sonra, üzerlerine kahvelerini, çaylarını yudumlarken, sigara dumanları gölgesinde, bir konu açmışlar ve tartışmaya başlamışlar. Allah peygamberlerden başkasına da vahyeder mi? Yani peygamberlerden başka peygamber olur mu? Ya da Allah kadınlara acaba peygamberlik verir mi gibi bir konu açmışlar ve uzun uzadıya, hem ki gece saat 1.30'a kadar süren bir tartışmayla konuyu enine boyuna gündeme getirmişler. Güzel. Dillerine sağlık. Sonra aradan 3 gün geçmiş. Oradakilerden biri de kendisini görevli bilmiş, bu seçkin zümreye iftar yemeği vermek istemiş. Konu hoş, iş ciddi, ilim dökülüyor her bir ağızdan. Hem efendim ama ne kadar çok ve yoğun. Orada da yemekten, iftardan sonra, kahvelerden sonra, hatta yemekten önce, çünkü ben birinci iftarda yoktum, ikincideydim, parça bölük birbirlerine fikirler gönderiyorlardı. Tartışma küçük de olsa devam ediyordu. Yani şöyle küçük puntolarla, ama bak falan kitapta, olur mu filan ayetin yorumunda, dur bir dakika ben bir hadis buldum onunla ilgili gibi, herkes 3 günlük araştırmasını sürdürüp, bütün delillerini, bilgi, belge, kanıt ve yanıtlarını toplamışlar, gelmişler topların tüfeklerini, devam ediyorlar tartışmaya. Yemek süresince devam ettiler, küçükten ufaktan ufağa, sonra devam ettiler, yani yemekten sonra, kahveden sonra. Ev sahibi, o da aslında okulda onların arkadaşı idiyken esnaflığa başlamış birisi ve dedi ki, yetmedi mi, tamam değil mi bu konu, benim başka bir derdim var, isterseniz onu dinleyin, ona bir çözüm getirseniz. Söyle dediler. Dediler ki, bakın bizim çocuklarımız var her birimizin ve mahallede biz aslında dinle irtibat, dinle tanışma, dindar olma, İslami ilimlerden haberdar olma adına komşulardan farklı bir konumdayız. Bizim çocuklarımız bu imkana sahip bir evin çocuğu olarak acaba ne olmalı, eğitim için ne yapmalıyız, onları nasıl eğitmeliyiz dedi. Hemen eğitimci biri söz aldı. Ev sahibi sözünü yarım keserek, bunları ben falan filan filan kitapta okuyabilirim, öyle değil benim istediğim, pratik bir çözüm dedi. Bir başkası, benzer yine kitabi cümleler, ama ben söyledim öyle değil, siz ne yapıyorsunuz, ne yapmamız gerekiyor, ben onu sordum deyince, kısa bir sessizlik, bir durgunluk, başlar öne eğildi ve birisi, vallahi benim 11 yaşında bir kızım var, bugüne kadar ne namazı, ne Kur'an öğrenmesi, ne İslam öğrenmesi, ne başörtüsü konusunda hiçbir şey yapmadım, yapmam gerektiğini de bilmiyorum, düşünmedim belki de, ama ihtiyaç hissederse, arkadaşlarından duyar rahatsız olur, gelir sorarsa, anlatabileceğimi zannediyorum, dedi. Bir önceki dönem, bir önceki iftarda, gece saat 1.30'a kadar süren tartışma, 1.5 saat değil, 15 dakika bile sürmedi ve bitti. İsterseniz, konuyla ilgili tefsirlere yeniden bakın ama bu konularla ilgili tartışmanın açılması gerektiğine inanmıyorum ama öz bilgiler olarak inşallah ben de hem 6 gün hem arşın üstünde olmak nedir bir başka derste devam ederiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
Bismillahirrahmanirrahim. وَنَادَى